Ayrım 8, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 100. Alan Bryce. Evin ön verandasında gözlerini size dikmiş duruyor. Pazar sabahı, dışarıda hava neredeyse ılık. Aralık ayının başları için normal sayılamayacak kadar sıcak. Sanki başka bir mevsime ya da başka bir enleme ait bir gün gibi. Ona tropikal bölgeleri anımsatan nemli, ağır bir hava. Siz öylesine yoğun ki sokağın karşısına bakınca mezarlık görünmüyor. Tuhaf bir sabah diye kendi kendine söyleniyor. Bulutlar yere kadar inmiş ve dünya görünmez olmuş. Elin bunu ne iyi ne de kötü bir şey olarak görmüyor. Sadece tuhaf olduğuna karar veriyor. Daha erken, en azından pazar sabahı için erken. Yediği ancak birkaç dakika geçiyor. Alice'la Bing ikinci kattaki yatak odalarında hala uyuyorlar. Oysa kendisi bu donuk sisle kaplı sabahta aydınlık denebilecek pek bir şey olmasa da her zamanki gibi günün ilk ışıklarıyla uyandı. En son ne zaman 6 saat deliksiz uyuduğunu, kabus görüp uyanmadan ya da tan ağrırken gözleri kendiliğinden açılmadan kesiksiz 6 saat uyuduğunu anımsamıyor. Bu tür uyku sorunlarının kötüye alamet olduğunu, şaşmaz bir biçimde belanın geliyorum diye uyardığını biliyor ama annesinin ısrarlarına karşın yeniden ilaca başlamak istemiyor. O haplardan bir tane almak, ufak dozda ölümü yutmak gibi geliyor. O meretlerden almaya başlayınca insanın günleri bir unutkanlıklar ve kafa karışıklıkları dizisi olur. İnsana her an kafasının içi pamukla ya da dertop edilmiş kağıt parçalarıyla doluymuş gibi gelir. Ellen'in hayatta kalabilmek için hayatından vazgeçmeye hiç niyeti yok. Duyularının açık olmasını, aklına gelen fikirler anında yok olmadan düşünebilmeyi, eskiden olduğu gibi her bakımdan yaşadığını hissetmeyi istiyor. Sinir krizleri artık gündemden düştü. Tekrar o krizlere teslim olamaz. Ne var ki kendisini burada ve bu anda tutabilmek için elinden geleni yapmasına karşın içindeki baskı yeniden boy gösteriyor. Eski panik anlarını, gırtlağının düğümlenmesini, kanının damarlarındaki akışının giderek hızlanmasını, kalbinin sıkışmasını, nabız ritminin bozulmasını yeniden hissetmeye başlıyor. Bir keresinde Dr. Burnham'ın tanımladığı gibi nedensiz korku. Alan kendi kendine öyle olmadığını söylüyor. Bu yaşamadan ölmek korkusu. Buraya gelmekle doğru yaptığını hiç kuşkusu yok. Park Slope'de başkan sokağında küçük daireden ayrıldığına da hiç pişman olmadı. Birlikte göze aldıkları riskin kendisini yüreklendirdiğini hissediyor. Üstelik Bing ile Alice ona çok iyi davranıyorlar. Cömert ve koruyucu, kollayıcı bir tavırları var ve bu dostça tutumlarını hep sürdürüyorlar. Ancak şimdi eskisi kadar yalnızlık çekmese de zaman zaman, hatta çoğu zaman onların yanında olmak işleri daha da beter duruma getiriyor. Yalnız yaşarken kendini hiç kimseyle kıyaslaması gerekmezdi. Mücadeleleri kendi mücadeleleri, başarısızlıkları kendi başarısızlıklarıydı ve bunların acısını kendi ufak ıssız dünyasının sınırları içinde yaşayabiliyordu. Oysa şimdi istekleri, beklentileri olan hırslı, enerjik insanların arasında ve onların yanında kendini bir mıymıntı, umutsuz bir vaka, bir hiç gibi görüyor. Alice yakında doktorasını tamamlayıp bir yerlerde akademik bir görev alacak. Jackie düşük tirajlı dergilerde öyküsünü öykü yayınlatıyor. Bing orkestrada çalıyor. Ayrıca o saçma sapan kaçak işi var. Mile bile sivri dili insana aman eksik olsun dedirten Mile bile dansçı olmaya çabalıyor. Ona gelince hiçbir yerde hızlı gelemiyor. Genç bir köpek nasıl hiçbir şey yapmadan zamanla yaşlı bir köpek olursa, tomurcuk halindeki bir çiçek nasıl zamanla solarsa, kendisi de onların durağanlığından daha hızlı varamıyor bir yerlere. Ressamlık mesleği duvara tosladı. Şimdi bütün zamanı kiracı adaylarına boş ev gezdirmekle geçiriyor. Bu da onun hiç uygun olmadığı ve her an kovulmayı beklediği bir iş. Bütün bunlar yeterince kötü değilmiş gibi bir de şu seks meselesi var. İki çiftin yaşadığı bir evde eşi olmayan tek kişi olmak, ince duvarlardan üst kattaki düzüşme seslerini dinlemek var. Sevişmeye çok uzun zaman oldu. Anımsadığı kadarıyla tam 18 aydır onunla yatmak isteyen kimse çıkmadı. Fiziksel bir ilişki öylesine aç ki neresi başka hiçbir şey düşünemiyor. Her gece yatağında mastürbasyon yapıyor ama mastürbasyon bir çözüm değil. Sadece geçici bir rahatlık veriyor. Dişini zonkladığı zaman aspirin içmek gibi bir şey ve Alan öpülmeden, sevilmeden daha ne kadar dayanabileceğini kestiremiyor. Gerçi Bing artık boşta, üstelik onu kendisine ilgi duyduğunda seziyor ama kendisini Bing de sevişken hayal edemiyor. Kendisini kollarını onun iri, kılı sırtına dolayıp fırça gibi sakalın arasından dudaklarını bulmaya çabalarken gözlerinin önüne getiremiyor. Maya gittikten sonra kaç kez Bing'e yaklaşmayı, ilk adımı atmayı aklından geçirdi ama adamı sabah kahvaltıda gördüğü anda bunu yapamayacağını anlıyor. Düşünceleri istemeden kafasında kurduğu küçük oyunlar, karanlıkta duyduğu kontrol edilemeyen anlık dürtüler onu rahatsız etmeye başladı. Bunlar bazen evi yakmak, Alice'i baştan çıkartmak, çalıştığı emlakçının kasasından para çalmak gibi bir anda ortaya çıkıyor. Sonra yine geldikleri gibi hızla yok oluyorlar. Daha uzun süreli, daha etkili olan hayaller de var. Artık sokağa çıkmak bile tehlikeli hale geldi. Çünkü bazı günler sokakta karşılaştığı insanları hayalinde soymadan gizlerini bir çeşit hızla çıkarıp vücutlarını incelemeden yanlarından yürüyüp geçemiyor. Bu yabancılar artık onun gözünde insanlar değil, sadece onlara ait vücutlar, kemikleri, dokuları, iç organları sarmalayan etten gövdeler ve onun ofisinin bulunduğu 7. caddenin yoğun yaya trafiği nedeniyle bu türün binlerce olması da yüzlerce örneği her gün gözlerinin önünden geçiyor. Şişman kadınların kocaman hantal memelerini, yeni yetme olanların minik çüklerini, 13 yaşlarındaki çocukların apışaralarında boy atmaya başlayan ayva tüylerini, bebek arabalarını süren annelerin pembe vajinalarını, yaşlı adamların kış deliklerini, küçük kız çocuklarının tüysüz kukularını, dolgun baldırları, sıska baldırları, pelte gibi titreyen iri kalçaları, göğüs kıllarını, göbek çukurlarını, içine kaçmış meme uçlarını, apandist ve sezaryen ameliyatlarının izlerini taşıyan karınları, açılmış kıç deliklerinden dışarı kayan bokları, uzun yarı yarıya dikelmiş penislerden akan silikleri görüyor. Bu hayallerden iğreniyor, beyninin bunca pisliği üretebilmesine şaşırıyor. Ama o hayaller bir kez görünmeye başladı mı, onları aklından kovalamaya gücü yetmiyor. Hatta bazen işi daha da ileri götürüp sokaktan geçen herkesin, ister yaşlı, ister genç, ister güzel, ister pörsümüş olsun, gözüne ilişen herkesin ağzına dilini soktuğunu, her çıplak vücudu tepeden tırnağa yaladığını, dilini ıslak vajinalara soktuğunu, kalın sertleşmiş penisleri ağzına aldığını, ayrım yapmaksızın demokratik bir grup sesinde her erkeğe, her kadına, her çocuğa kendini aynı coşkuyla verdiğini hayal ediyor. Bu hayalleri nasıl durduracağını bilemiyor. Bunlar kendisini bir alçak, bir zavallı, bir tükenmiş, bir aciz gibi görmesine neden oluyor. Ama o aykırı düşünceler sanki bir başkası tarafından beynine işlenmiş gibi kendiliğinden ortaya çıkıyor ve onları bastırmak için savaşsa da hiç kazanamadığı bir savaş oluyor. Geçici sapkınlıklar, zihinsel hisleri, krizleri, ruhunun derinliklerinden yükselen pislik hep hayali. Ama somut şeylerin yer aldığı dış dünyada arzularının dizginlerinden boşanmasına sadece bir tek kez, uzun vadeli sonuçları olan tek bir olayda izin verdi. Benjamin Samuels, baladının geçmişi, 2000 yazına 8 yıl, daha doğrusu 8,5 yıl öncesine, yani elinin o tarihe kadar geçen ömrünün neredeyse 1/3 kadar bir süre öncesine uzanıyor. O zamandan bu yana o baladı hala yüreğinde taşıyor, zihninde o şarkıyı dinlemekten hiç vazgeçmedi ve şimdi bu sesli pazar sabahı bir daha öyle önemli, öyle ciddi bir şey yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor. 20 yaşındaydı, Smith'te. Özel bir üniversite olan Smith Yüksekokulu, Northampton, Massachusetts'teki bağımsız kadınlar liberal sanat okuludur. 20 yaşındaydı. Alice, Oconomowoc gölü yakınlarında bir yaz kampında yardımcı eğitmen olarak çalışmak üzere Wisconsin'e dönüyordu. Eline de orada rahatça iş ayarlayabileceğini söyleyerek gelmek isteyip istemediğini sordu. Elin yaz kamplarıyla ilgilenmediğini, 11 yaşındayken gittiği kampta başına tatsız bir olay geldiğini söyleyerek öneriyi reddetti ve evine daha yakın yerdeki bir işi seçerek Güney Vermont'taki 2,5 aylığını ev tutan ve çocuklarına 5 ve 7 yaşındaki kızları Bee ve Cora'yla 16 yaşındaki oğulları Bean'le bir bakıcı arayan Profesör Samuels'le karısının yanında çalışmaya başladı. Oğlan bakıcıya gerek olmayacak kadar büyüktü ama o yıl okulda çuvallamış, derslerin ancak birkaçından zar zor geçebilmişti ve Ellen ona İngilizce, Amerikan tarihi ve cebir dersleri verecekti. Northampton'daki çok sevdiği futbol kampına gitmesi yasaklanan ve tam 11 hafta annesi, babası ve kız kardeşleriyle Tanrı'nın unuttuğu bir yerde sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan oğlanın kafası yazın başlarında çok bozuktu. Ama o tarihlerde Ellen güzeldi. Hiç o yazki kadar güzel olmamıştı. Şimdiki kemikleri fırlamış, sıska yaratıktan çok daha dolgun ve yumuşak vücutluydu. 16 yaşındaki bir oğlanda daracık atlet, siyah mini şortla gezen, çekici bir genç kadından ders almaktan ne diye şikayet edecekti? İkinci haftanın başında arkadaş oluverdiler. Üçüncü haftanın başında da çoğu akşamları evden 50 metre kadar uzaktaki kulübede Alan'ın Brett Laborie'ye alışverişe gittikçe Alan video dükkanından aldığı filmleri seyrederek geçirmeye başladılar. Kızlarla anneleri babaları o saatte uyumuş oluyorlardı. O yaz Profesör Samuels'le karısı da kitap yazıyorlar. Sıkı bir çalışma disipliniyle her sabah 5.30'da kalkıp akşamları 9.30-10'da ışıkları söndürüyorlardı. Alan'la oğullarını kulübede o kadar uzun süre kalmalarını aldırış etmiyorlardı. Ne de olsa o Alan Brist'ti, Profesör Samuels'in sanat tarihi dersindeki başarılı öğrencisi, tatlı dilli güvenilir bir kızdı ve her koşulda onun sorumlulukla davranabileceğine inanabilirlerdi. Bill'le seks yapmak Alan'ın fikri değildi. En azından ilk başta öyle değildi. Ona bakmaktan hoşlanıyordu. Oğlanın güçlü ve sırım gibi futbolcu vücudundan tahrik oluyordu ama daha çocuktu. 15'ini bitireli 6 ay bile olmamıştı ve Alan onu ne kadar çekici bulursa bulsun herhangi bir şey yapmaya niyetli değildi. Ama orada kaldı 2,5 ayın birinci sonlarında ağaç kurbağalarının ve milyonlarca cırcır böceğinin seslere dolu sıcak bir Temmuz gecesi oğlan ilk adımı attı. Ufak kanepenin iki ucunda her zamanki yerlerinde oturuyorlardı. Pervaneler her zamanki gibi pencerenin tellerine çarpıyordu. Her zamanki gibi aptal bir komedi ya da western oynuyordu. Alan dükkanından fazla seçenek yoktu. Eline ağırlık çöktü. Başını arkaya yaslayıp 10 saniye, bilemediniz 20 saniye gözlerini yumdu ve gözlerini açmaya fırsat kalmadan genç Bay Samuels kanepenin onun oturduğu ucuna kayıp kısa dudaklarından öpmeye başladı. Alan onu itmesi ya da başını yana çevirmesi veya ayağa kalkıp uzaklaşması gerekirdi ama hızlı düşünüp bunların hiçbirini akıl edemedi ve olduğu yerde kımıldamadan gözleri kapalı olarak kanepede oturmaya devam edip oğlanı kendisini öpmeyi sürdürmesine izin verdi. Hiç yakalanmadılar. 1,5 ay küçük seks maceralarını, buna aşk macerası deme elinin dili varmadı hiç, yaşadılar ve yaz bitti. Bean'e aşık olmamış olabilirdi ama onun gövdesine aşıktı ve 7,5 yıl sonra bile onun teninin pürüzsüzlüğünü, kendisini sarmalayan uzun kollarını, ağzının tatlılığını, oğlanın tadını düşünmeden edemiyordu. Yazdan sonra Northampton'da da Bean'i görmeye devam ederdi ama bir önceki yıl çocuğun okuldaki başarısızlığı annesiyle babasının öylesine gözünü korkutmuştu ki onu New Hampshire'daki bir yatılı okula gönderdiler ve oğlan bir anda Ian'ın hayatından çıkıverdi. Alan onu sandığından daha çok özlüyordu ama unutmanın ne kadar zaman, kaç hafta, kaç ay, kaç yıl alacağını algılamasına fırsat kalmadan kendini bir başka çıkmazda buldu. Adet görmesi gecikti. Bunu Elsa söyledi. O da Alan'ı tuttuğu gibi en yakın eczaneye sürükleyerek evde yapılan gebelik testi aldırdı. Sonuç pozitifti, yani negatifti. Fena halde ve geri dönülemez bir biçimde negatifti. Böyle bir şey olmasını önlemek için çok ihtiyatlı, çok dikkatli davrandıklarını sanıyordu ama anlaşılan bir yerde boş bulmuşlardı. Peki şimdi ne yapacaktı? Babanın kim olduğunu kimselere söyleyemezdi. Onu defalarca ısrarla sıkıştıran Elisa bile söylemedi. Hatta babanın kendisine bile söylemedi. O daha 16 yaşında bir çocuktu. Bu tatsız durumdan sorumlu tutabileceği tek kişi kendisiyken, yapabilecek bir şey olmayan çocuğa bunu söyleyerek onu ne diye cezalandıracaktı? Alice konuşamadı, babayla konuşamadı, kendi anne babasıyla da konuşamadı. Sadece bebeğin babasından değil, kendisinin de ne durumda olduğundan söz etmedi. Gebe bir kız, karnında bebek büyüten aptal bir üniversiteli kız. Annesi babası neler olduğunu hiç bilmeyeceklerdi. Onlara açılmak, onları anlatmak düşüncesi bile Alan'ı ölsem daha iyi diyecek duruma getiriyordu. Biraz daha cesur biri olsaydı çocuğu doğururdu. Okul döneminde gebeliğin yol açacağı sorunlara rağmen bunlara katlanıp bebeğin dünyaya getirmek istiyordu ama sorulacak sorulardan fazlasıyla korkuyor. Ailesinin karşısına böyle çıkmaktan fazlasıyla utanıyor. Kendisini her şeyi göze alıp okulu bırakarak bekar anneler kervanına katılamayacak kadar güçsüz hissediyordu. Onu kliniğe Alice götürdü. Çarçabuk sıradan tehlikesiz bir işlem olacaktı ve tıbbi açıdan her şey reklam edildiği gibi oldu. Ama bu, Alan'a öylesine iğrenç ve aşağılayıcı bir şey gibi geldi ki, en derin güdülerinin, en köklü inançlarının aksine davrandığı için kendisinden nefret etti. 4 gün sonra yarım şişe vodkayı başına dikip 20 tane de uyku hapı yuttu. Alice o hafta sonu bir yere gidecekti. Eğer son anda planını değiştirip akşamüstü saat 4'te yurda dönmemiş olsaydı, o saatte uykuya dalmış olan oda arkadaşı bugün hala uyuyor olacaktı. Elin'i Cooley Dixon Hastanesi'ne götürüp midesini yıkattılar ve bu Smith Üniversitesi'nden de Elin Brice'in normal bir insan olmasının da sonu oldu. Hastanenin psikiyatri bölümüne sevk edildi. Orada 20 gün yattı. Sonra New York'a geldi. Ailesinin yanında yaşayıp çocukluğunda yattığı odada uyuyarak, haftada 3 kez Dr. Burnham'a giderek, grup terapilerine katılarak, her gün onu iyileştireceği varsayılan ama hiçbir şey yaramayan avuç dolusu hap alarak upuzun, son derece moral bozucu bir dönem geçirdi. Sonunda görsel sanatlar okuluna kaydolup çizim dersleri almaya karar verdi. Ertesi yıl yağlı boya resim derslerine girdi ve yavaş yavaş yeniden dünyada yaşadığını, her şeye rağmen geleceğe benzer bir şeyin kendisini de beklediğini hissetmeye başladı. Kardeşinin kocasının eniştesi Brooklyn'deki emlakçı ofisinde iş teklifi edince, Alan nihayet ailesinin evinden çıkıp kendi başına yaşamaya başladı. Bu işin ona uygun olmadığını, her gün onca insana dil dökmek zorunda kalmanın sinirlerini bozacağını biliyordu. Yine de işi kabul etti. Evden çıkmaya, annesi babasının her an kaygılı bakışlarından kurtulmaya ihtiyacı vardı. Bu işte tek şansıydı. Bunlar 5 yıl önce oldu. Şimdi mantosuna sarılmış olarak, ön verandada durup sabah kahvesini içerken yeni bir başlangıç yapması gerektiğini anlıyor. 2 ay önce Mail'ın söylediklerini, desenlerini ve yağlı boya tablolarını acımasızca eleştiren sözlerini dinlemek çok acı verdiyse de bunu hak ettiğini kabul ediyor. Yapıtları artık kimseye bir anlam ifade etmiyor. Beceriksiz, hatta yeteneksiz olmadığını biliyor ama tek bir fikrin peşine takılarak kendi köşeye kıstırdı. O fikirde gerçekleştirmeye çalıştığı şeyin ağırlığını taşıyacak kadar güçlü değil. Zarif ve hassas fırça vuruşlarının kendisini bir zamanlar Morandi'nin taht kurduğu o yüce ve arınıp yalınlaşmış aleme taşıyacağını sanmıştı. Nesnelerin saf şeyliğindeki sessiz harikayı, nesne arasındaki alanda solukların kutsal ruhu ortaya çıkaran, nasıl şu anda göremediği halde mezarlığın orada olduğunu biliyorsa, insan varlığını ötemizde, çevremizdeki ta orada var olan, her şeye dönüştüren resimler yapmak istemişti ama nesnelere, sadece şeylere güvenmekle, desen ve yağlı boya olarak sayısız binaların, insansız sokakların, garajların, benzincilerin, fabrikaların, köprülerin, viyadüklerin, eski antropoların New York alacakaranlığında parıldayan kırmızı tuğlaların resimleriyle zamanını harcamakla hata etmişti. Elinin bütün isteği kendi duygularını simgeleyen desenler ve tablolar yapmakken, sonuçta ortaya çıkan ürkek bir girişim, anlamsız boş bir üslup arayışıydı. Yeniden en baştan başlamadıkça onun için hiçbir umut yoktu. Bundan beri cansız nesneler, ölü doğalar yapmayacak. Tekrar insan figürlerine dönecek. Fırça darbelerini daha tak, daha ifadeli, daha tavırlı, gerekirse daha vahşi, içindeki en vahşi düşünceler kadar vahşi olmasına çalışacak. Alice'den kendisine poz vermesini isteyecek. Günlerden pazar, yapılacak önemli şeyin olmadığı sakin bir pazar. Alice bugün tezinin üzerinde çalışacaksa bile şu andan akşam yatıncaya kadar olan süre içinde ona birkaç saat ayırabilir. Alan eve girip odasına çıkıyor. Bink ile Alice hala uyuyorlar. Alan da onları uyandırmamak için usul usul hareket ediyor. Mantosunu içindeki pazen geceliği çıkarıyor. Güne kendisini sıkmadan başlamak, olabildiğince gevşek ve rahat hareket edebilmek, yumuşak dokulu giysilerin çıplak tenine değişini hissetmek için külot ve sütyen giymeden eski bir kot pantolonla kalın bir pamuklu süveter geçiriyor sırtına. Masanın üstünden bir resim defteriyle bir Faber-Castell kalem alıp yatağına oturuyor ve defterin ilk boş sayfasını açıyor. Kalemi sağ eline alarak sol elini havaya kaldırıyor, 45 derecelik bir açıyla büküyor, yüzündeki yaklaşık 30 santim mesafede öylece tutuyor ve eli gövdesine ait değilmiş gibi görününceye kadar onu inceliyor. Artık yabancı bir el, o bir başkasına ait olan, hiç kimseye ait olmayan ince uzun parmaklı, dipleri de açık tonda yuvarlak tırnaklı, sol yanında ufak bir kemik çıkıntısı olan ince bilekli, parmak boğumları ve eklemleri fil dişi renkli, kalbi çarptıkça ve ciğerlerine hava girip çıktıkça dolaşım sisteminin içinde akan kanı taşıyan mavi damarların göründüğü, saydam beyaz tenli bir kadın eli. Parmaklar bilek, elin tarağı, parmak kemikleri deri, kalemin ucunu boş sayfaya bastırarak eli çizmeye başlıyor. Saat 9:30'da Alice'in kapısını tıklıyor. Çalışkan Bergstrom çoktan çalışmaya başlamış. Parmakları bilgisayarının tuşlarına gözleri karşısındaki ekranda işe dalmış. Alice'in çalışmasını böldüğü için özür diliyor. Hayır, hiç önemli değil diyen Alice'ı, yazmayı bırakarak yüzünde her zaman sıcak bir Alice gülümseyişle arkadaşına dönüyor. Hayır, bu sadece sıcak olmaktan öte bir tür anaç bir gülümseme. Belki Ellen'ın annesinin gülümsemesine benzemiyor ama bütün annelerin çocuklarına gülümsemeleri gerektiği gibi sıradan bir selamlama değil de sevecenlik yansıtan kutsayan bir tebessüm. Ellen sırası geldiğinde Alice harika bir anne olacak. Annelerin en başında gelecek diye düşünüyor ve bu tanımlamanın yaptığı çağrışımla Alice'ı bir başrahibe. Yazar İngilizce başrahibe anlamındaki mother superior ve eşsiz bir anne anlamına gelen superior mother terimleriyle sözcük oyunu yaptığı için en yakın benzetmeyi kurabilmek amacıyla eşsiz anne tanımını annelerin en başına gelen diye çevirdik. Dönüştürerek onu bir anda rahibe kılığında görüyor ve böylece odaya geliş amacından saptığı için de aklındaki konuyu unutup Alice Lancaster'ın poz verip veremeyeceğini sormasına fırsat kalmadan Alice ona soru soruyor. Hayatımızın en güzel yıllarını izlemiş miydin? Tabii, o filmi herkes biliyor diye yanıtlıyor. Beğenir misin? Hem de çok. En beğendiğim Hollywood filmlerinden biridir. Neden beğenirsin? Bilmem. Bana çok dokunur. Her seyredişimde ağlarım. Sana fazla acıklı gelmez mi? Tabii acıklıdır. Ne de olsa bir Hollywood filmi. Değil mi? Bütün Hollywood filmleri biraz yapmacıktır. Sence de öyle değil mi? İyi bir noktaya değindin ama bu ötekilerin çoğundan daha az yapmacık. Bunu mu demek istiyordun? Babanın oğlunu yatmaya hazırladığı sahneyi düşün. Harold Russell, yani ellerini savaşta yitiren asker, oğul çengelleri kendi başına çıkaramaz, pijamasını ilikleyemez, sigarasını söndüremez, her şey babasını yapması gerekir. Anımsadığım kadarıyla o sahnede müzik yoktur, konuşma da yok, denecek kadar azdır ama filmin en harika yerlerinden biridir. Tamamen sahici, inanılmaz ölçüde dokunaklı. Ve sonra herkes muradına erer mi? Belki evet, belki hayır. Danny Andrews kıza şöyle der. Teresa Wright'a. Teresa Wright'a çok kırpılanacaklarını, her yerde tersleneceklerini anlatır. Belki terslenirler, belki terslenmezler. Frederick March'ın oynadığı karakter bir ayyaştır. Ciddi durumda olan, durmaksızın içen bir alkoliktir. O yüzden birkaç yıl içinde yaşamı hiç de keyifli olmayacaktır. Ya, Harold Russell'a ne olur? O sonunda sevgilisiyle evlenir ama bu nasıl bir evlilik olacaktır acaba? O basit, iyi yürekli bir çocuk ama meramını anlatmaktan aciz, kendini ifade etmeyi beceremeyen, duygularını dışa vuramayan biri. Onun karısını nasıl mutlu edeceğini kestiremiyorum. Filmi bu kadar iyi bildiğini hiç fark etmemiştim. Büyük annem bu filme bayılırdı. Savaş patladığında 16 yaşındaymış. Hayatımızın en güzel yıllarını benim filmimdir derdi hep. İkimiz birlikte 5-6 kez seyrettik. Birkaç dakika daha film hakkında konuşmaya devam ediyorlar. Sonunda Ellen, Alice'in odasına ne için geldiğini anımsıyor. Alice şimdi işi olduğunu ama yemekten sonra çalışmayı bir saat bırakıp seve seve ona poz vereceğini söylüyor. Ama Ellen neden onun portresini yapmayıp bütün vücudun resmini yapmayı, üstelik giysilerin altındaki vücudunun değil, sanat okullarına canlı modeller yapıldığı gibi çırılçıplak bir veya birkaç resmi yapmak istediğini anlayamıyor. O yüzden yemekten sonra Ellen'in odasına çıktıklarında Ellen ona soyunmasını söyleyince ikisi bir tuhaf oluyor. Alice hiç modellik yapmadı. Birinin çıplak vücudunu seyretmesine alışık değil. Banyoya girip çıkarken arada bir Ellen'le karşılaşsalar da bunun bir saat boyunca put gibi kımıldamadan oturup hem de şişmanlığı yüzünden moralinin bu kadar bozuk olduğu bir anda en yakın arkadaşının seni tepeden tırnağa incelemiş gibi bir işkenceye katlanmakla hiç ilgisi yok. Gerçi Ellen, Alice'e bu haliyle de güzel olduğunu, üzülecek bir şey olmadığını, ressamların başkalarının vücutlarına bakmaya alışık olduklarını söylese de, Alice arkadaşının ricasını yerine getiremeyecek kadar utanıyor. Üst üste özür dileyerek bunu beceremeyeceğini, hayır demek zorunda olduğunu söylüyor. Ellen, Alice'in bu kadar basit bir şeyi, aslında kendisini bir ressam olarak yeniden yaratmanın, bir anlamda kadın olarak, bir insan olarak yeniden yaratmanın ilk adımı olan bir şeyi onun hatır için yapmayı reddetmesine çok alınıyor ve Alice'in kendisini kırmak istemediğini bilmesine karşın yine de kırılıyor. Ona odadan çıkmasını söylüyor, kız kapıyı kapatarak gidince de yatağına oturuyor ve ağlamaya başlıyor. 8. ayrımın sonu, sayfa 113.